Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısında yer alan bir mülakatı sizinle paylaşmaya çalışacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapılan tasavvuf hakkında Arı Duru Tasavvuf başlıklı mülakatı aktaracağız. Uzunca bir mülakat, bir programa bu mülakatın sığması mümkün değil. İnşallah bu mülakatı birkaç bölüm halinde ardı ardına Sesli Dergi'de dinleyebileceksiniz. İlk bölümü bu akşam sizinle paylaşmaya gayret edelim. Tasavvuf hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat Arı Duru Tasavvuf başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Muhterem efendim, öncelikle tasavvufun tarif ve izahını lütfeder misiniz? İslam'ın hedeflediği ideal ve kamil insan olabilmek için dini hayatı, madde ve mana bütünlüğü, zahir ve batın derinliği, akıl ve kalp ahengi, şekil ve ruh beraberliği içinde kavrayıp yaşamak zaruridir. Tasavvuf, İslam'ın zahirine ilaveten, batın planında da kavranıp yaşanması gayretidir. Bundaki yegane gaye de Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı salih bir Müslüman, kamil bir mümin olabilmektir. Buysa meşhur ifadesiyle şeriat, tarikat, hakikat ve marifet bütünlüğü içerisinde İslam'ı idrak edip yaşamaya gayret etmeyi gerekli kılar. Buna tipik bir misal olması kabilinden ifade edelim ki, şeriatte doyduktan sonra yemek israftır. Tarikatte ise doyuncaya kadar yemek israftır. Hakikatte kifayet miktarını Allah'ın huzurundan gafil olarak yemek israftır. Marifette de bütün bunlara ilaveten nimetlerdeki ilahi tecellileri idrak etmeden yemek israftır. Zira Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her varlık, onun sonsuz kudret ve azametinin delili mahiyetindedir. Yine arifler buyurmuşlardır ki, şeriatte benim malım benim, senin malın senindir. Tarikatte senin malın senin, benimki de senindir. Mevlana Hazretleri, ben bu mevkiye gelince üstadım bana, dünyada üşüyen biri varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Ben artık üşüyorum. Hakikatte ise ne benim ne senin, mülk sadece Allah'ındır. Yer mukarbinde kızgın çölün ortasında üç ağır yaralı bir bardak suyu birbirlerine ikram etmeyi tercih ettiler. O suyu içmek hiçbirine nasip olmadı. Üçünün de nasibi şehadet kevserini içmek oldu. Yani maneviyatta merhale kat ederek gönlünü dergah haline getiren bir Müslüman şu ayeti kerimeyi yaşar. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, hayrın kemaline eremezsiniz. Âl-i İmran 92. Tasavvuf kalben Cenab-ı Hak'la, Kur'an-ı Kerim'le, Hazreti Peygamber'le ve onların sevdikleriyle ünsiyet kurmaktır. Böylece şeriatı kamil bir şekilde yaşamak ve yaşatmaktır. Nefsani arzuları bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettirebilmektir. Hasılı tasavvuf, dinin deruni ciheti, özü ve kalbi derinliğidir. Bu yönüyle adeta sütün içindeki laktoz gibidir. Dinin bu derinliği ve takva ciheti ihmal edildiğinde geriye kuru bir kaideler manzumesi kalır. Bununla birlikte bilhassa bugün tasavvufi neşveye sahiplik iddiasıyla arz endam eden bazı çevreler gibi her şeyi batini hükümlerden ibaret görüp zahiri hükümleri hafife almak da tasavvufun hakikatini idrak edememektir. Hele hele kalbin temiz olsun, amelin olmasa da olur şeklinde nefsani yaşayışa prim veren bir anlayışı tasavvuf diye göstermeye çalışanların davasıyla gerçek tasavvufun hiçbir alakası yoktur. Maalesef günümüzde Mesnevi Şerif'in ruhundan uzak bazı kimseler tarafından Mevleviliğin takva tarafı ihmal edilerek aslı zikir olan sema sanki bir folklor gösterisi ve sadece kuru bir musiki meclisi haline getirilmek istenmektedir. Gerçek tasavvufsa Peygamber Efendimizin hayatıyla hem zahiren hem de batinen bütünleşebilme gayretidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem manevi olgunluğun zirvesinde bulunmasına rağmen zahiri mükellefiyet ve mesuliyetlerini nasıl ki son nefesine kadar ifa etmişse onu örnek almak durumunda olan her Müslüman hangi manevi makam ve mevkide olursa olsun zahiri vazife ve mesuliyetlerini de yerine getirmek mecburiyetindedir. Zira İslam'ın zahiri ahkamı diyebileceğimiz şeriat, adeta vücudu ayakta tutan bir iskelet gibidir. Fakat sırf iskeletten ibaret bir dini hayatta, kimilerinin kasıtlı olarak göstermek istedikleri gibi ürkütücü, soğuk, ruhsuz ve nakıs bir İslam anlayışı ortaya koyar. Gerçek tasavvuf, İslam'ı Allah Resulü ve sahabedeki feyz ve ruhaniyet dolu keyfiyetiyle idrak edip, tıpkı onlar gibi aşk ve şevkle yaşama gayretinden ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tezkiye ve terbiyesi sayesinde ashab-ı kiramın ulaştığı manevi seviyeden nasiplenmeyi hedefleyen ulvi bir yolculuktur. Peygamber Efendimiz'e varis olmuş gerçek mürebbilerin elinde nefsin terbiye, kalbin tasfiye edildiği manevi bir mekteptir. Bu manevi terbiye mektebine girerek insanı kamil olma yolunda mesafeler kat etmeye de seyr-ü sülük denilmiştir. Cenab-ı Hak İslam'la murad ettiği kamil insan modelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şahsında sergilemiştir. Onu bütün insanlık alemi için üsve-i hasene, emsalsiz bir örnek şahsiyet kılmıştır. Cenab-ı Hak bütün insanlığın mükellef bulunduğu dini teklifleri tayin ederken, kullarına verdiği takatin asgari seviyesini esas almıştır. Şüphesiz ki bu onun kullarına olan nihayetsiz merhametinin bir tezahürüdür. Bununla birlikte dinin asgari tekliflerinden daha fazlasını yapmaya fıtraten kudret, iştiyak ve istidadı olan kimselere de manevi yükselişin kapısını açmıştır. Yani şer'i vazifelere ilaveten bir de kalp aleminde yükselme istidadı olan müminlere nafile ibadetler, zühd, takva, İhsan gibi faziletlerle vasılı ilallah zirvelerine doğru mesafe almayı sağlayacak bir yolu açık tutmuştur. Bu yolsa bilindiği üzere tasavvuftur. Efendim, bu izahınız tasavvufu idrak edemeyen kimi çevrelerin Allah Resulü zamanında tasavvuf yoktu, sonradan çıktı itirazlarına da bir cevap teşkil eder diyebilir miyiz? Bizim anlayıp anlatmaya çalıştığımız tasavvuf, Allah Resulü'nü aşkla yakından tanıyabilme, onun yüksek ahlakıyla ahlaklanarak İslam'ı ruhaniyetine uygun bir tarzda yaşayabilme gayretidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının vecd içinde yaşadığı takva hayatıdır. Tasavvuf her şeyden önce hayatı kitap ve sünnet muhtevası içinde tanzim edebilme cehd ve gayretidir. Kalbi vahiy ile buluşturabilmek gayretidir. Bir hak dostu diyor ki, Efendimiz zamanında tasavvufun adı yoktu, kendisi en mükemmel şekilde mevcuttu. Şimdi ise tasavvufun adı var, fakat kendisi maalesef o müstesna seviyede mevcut değil. Yani o zaman yoktu denilmesi bir isim meselesidir. Tıpkı şunun gibi. Mezhepler henüz yoktu ama fıkıh vardı. Hadis kitapları tedvin edilmiş değildi ama hadis-i şerifler yaşanıyor ve yaşatılıyordu. Ehl-i sünnet ekolleri tesis edilmiş değildi. Fakat ehl-i sünnet akidesi en salim şekilde hayattaydı. Bunların dışında kalan özünü ve ölçüsünü Kur'an ve sünnetten almayan her şey ne kadar tasavvufa izafe edilirse edilsin batıldır. Her yolun firakı dalilesi vardır. Tasavvufa kendisini nispet eden ehli sünnet dışı yollarda böyledir. tasavvufun İslam'ın özü olduğunu, bizzat İslam'ın ruhaniyet içinde yaşanması demek olduğunu şu tariflerde de ifade etmişlerdir. Tasavvuf, nefse karşı sulhu olmayan bir cenktir. Zira nefs, terbiye edilmesi gereken ve ancak büyük cihatla terbiye edilebilen sırlarla dolu bir kuvvettir. Tasavvuf bir arınma disiplinidir. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvaya erebilme yoludur. İmtihan sırrının şifresini, Hakk'a kul olabilmenin düstur ve ölçülerini feyz ve ruhaniyetle adeta damarlarımızda dolaştıran bir hususiyettir. Muhabbetullah ve marifetullah'a ulaşarak Allah'a salih bir kul olabilme gayretidir. Tasavvuf, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilmenin, Hakk'a teslimiyet pınarından kana kana içmenin, imanı ihsan gibi yüce bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf, her zaman ve mekanda Cenab-ı Hakk'ın takdirinden razı olarak onunla dost kalabilme sanatıdır. Hayatın metcezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında gönül muvazenesini koruyup şikayet ve sızlanmayı unutarak daima güzel bir kul olabilme maharetidir. Tasavvuf bir züht eğitimidir. Esas hayatın ahiret olduğunun idrakine ererek dünyanın gel geç nefsani arzularına gönül bağlamaktan kurtulmaktır. Tasavvuf asr-ı saadette yoktu diyenlere sormak gerekir. Bütün bunlar asr-ı saadette yok muydu? Bilakis asr-ı saadetten bize akseden hakikatlerdir bunlar. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz gibi seherleri ihya ederdi. Hatta gece karanlığında evlerinin yakınından geçenler arı uğultusu gibi zikir ve Kur'an namelerini işitirdi. Peygamberimiz de bazı geceler ashabının evlerini dolaşır, ibadette meşgul olduklarını işitince huzurla dolardı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumaya teheccüd kılmasını işaret etmişti. Kızı Fatıma ve damadı Ali radıyallahu anhuma efendilerimizi bizzat teheccüde kaldırırdı. Sahabenin ileri gelenlerinin mutlaka her gece itinayla okudukları hizbleri ve virtleri vardı. Hatta Hazreti Ömer zaruri bir sebeple bu virdi tamamlayamadıklarında ne yapmaları gerektiğini sormuş, Bahri Kainat Efendimiz şöyle cevap vermişti. Kim zaruri bir sebepten, hastalık veya takatsizlikten dolayı hizbini okumadan yahut onun bir kısmını eksik bırakarak uyuyup da onu sabah namazıyla öğle namazı arasında okursa, onu adeta geceleyin okumuş gibi ona sevap yazılır. Bu hadisi şerifte tasavvuftaki virt ve eskâr usulünün sünnete riayet olduğunun bir tezahürüdür. Biz bu iddiayı tersine çevirerek soralım. Teheccüden, zikirden, evrattan, tefekkürden, sohbetten, muhabbet ve marifetten mahrum bir Müslümanlık asr-ı saadette var mıydı? Tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimlerde olduğu gibi tasavvufta da tarih içinde ekoller ve anlayışlar arasında farklılaşmalar olmuş. Tarikatlar arasındaki farklılıkların kaynak ve hikmeti konusunda neler söylemek istersiniz? İfade ettiğiniz gibi diğer İslami ilimlerde mezhepler ve ekoller nasıl doğduysa, tarikatlerde aynı temel sebep ve ihtiyaçların bir mahsulüdür. Tasavvufun bir ilim olarak tedvini ve sülük edilen bir yol olarak ortaya çıkışı, Hicri 2. asra tekabül etmektedir. Asr-ı saadette kelam, itikat ve fıkha dair mezheplerde henüz teşekkül etmemiş, ilmi usuller dahilinde tedvin edilmemişti. Ancak o zamanda itikadi, fıkhi vesaire hükümler mevcuttu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabeye talim ediliyordu. Belli bir süre sonra mesela fıkıh ilminde otorite sayılan büyük alimlerin içtihatları talebeleri tarafından benimsenip sistemleştirilmiş, bu farklı metot ve usullere mezhep adı verilmiştir. Mezhepler o büyük alimlerin isimlerine nispet edilmiştir. Diğer İslami ilimler gibi tasavvufun muhtevası da telkin ettiği zühd ve takva duygusuyla insanları ulaştırmak istediği ihsan ve Rabbanilik ufkuyla aynı minvalde asr-ı saadette yaşanıyordu. Sahih tasavvuf anlayışının temel aldığı bütün düsturlar Kur'an-ı Kerim ve asr-ı saadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hayatında mevcuttu. Aradan zaman geçtikçe asr-ı saadetin o feyizli hayatını devam ettiren takva ehli, alim ve arifler halkın dünyaya ram olup gaflete dalmasına mani olmak gayesiyle rızayı ilahi için onlara nasihatte bulunmaya başladılar. Bu zebatın bir çığır açmak, bir hayat üslubu meydana getirmek gibi maksatları da yoktu. Gaye İslam'ı özüne uygun bir şekilde güzelce yaşamak ve ibadetleri Kur'an ve sünnette bildirildiği üzere ihsan kıvamında ve huşuyla ifa edebilmekti. Ancak onların sohbet ve nasihatlerinden istifade ederek hallerinden hisse alanlar bu zatları kendilerine manevi rehber, üstad ve mürşit kabul ettiler. Bu kimseler onların nasihatlerini yani mümini ruhi olgunluğa erdirip hakka yaklaştıran terbiye ve teskiye metotlarını sistemleştirerek manevi bir disiplin haline getirdiler. Neticede bu üstadların isimlerine veya usullerine nispet edilen tarikatlar meydana geldi. Nakşibendiye, Kadiriye, Rufaiye, Mevleviye, Halvetiye, Celvetiye gibi. Tarikat her tasavvuf kolunun hakka vasıl olma hususunda izlediği usul ve yolun adıdır. Zamanla farklı metotlar takip eden çeşitli tarikatlerin meydana gelmesi ihtilaftan dolayı değil, ihtiyaçtan dolayıdır. Zira insanların mizaç, karakter, meşrep ve tabiatları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla tarikatlerin bu gerçek ışığında çeşitlenmesi, herkese manevi arınma ve ruhi tekamül için mizacına uygun bir tarikate intisap ederek terbiye olma imkanı sağlamıştır. Mesela umumiyetle coşkun mizaçlı bir insan, kadirilikte takip edilen usullerle daha kolay terakki ederken, şair, sanatkar ve romantik mizaçlı kimseler daha ziyade mevlevilikte huzur bulur. Vakur, sakin mizaçlı, deruni istidadı yüksek insanlarsa Nakşilikte kendilerine bir uygunluk görür ve bundan dolayı da o yolun telkinlerine ve terbiye usullerine daha kolay ram olarak feyz alma imkanı bulurlar. Bunu bütün tarikatların karakteristik özelliklerine göre ifade etmek mümkündür. Bu bakımdan tarikatların çeşitlenmesi Allah'ın bir rahmetidir. Zira meşhur tabiriyle, Hakk'a giden yollar, mahlukatın nefesleri adedince çoktur. Yeter ki Kur'an ve sünnet ölçülerinin belirlediği istikamette olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a hafî zikri, Hazreti Ali radiyallahu anh'a da cehri zikri telkin etmiştir. Farklı sahabilere farklı virtler verdiği ve kimi zamanda zikir halkaları kurdurup topluca zikir icra ettikleri bilinmektedir. En mühim tasavvufi terbiye vasıtası olan zikir, evrat hususundaki bu farklı uygulama ve tercihler, manevi terbiye usulleri ve tarikatların çeşitlenmesinin en temel sebeplerinden birini teşkil etmiştir. Fıkhi mezheplerde olduğu gibi tasavvufi tarikatlerde de kaynak, kitap ve sünnettir. Efendim, tasavvufun ferdin ve cemiyetin haleti ruhiyesi üzerindeki tesirleri hakkında neler söylemek istersiniz? İnsan daima huzur ve saadeti arar. Hatta bir noktada bu insan için hem bir zaaf hem de bir kurtuluş vesilesi olur. Zaaftır çünkü insan aradığı huzur ve saadeti nefsani arzularda zanneder. Nefsin isteklerine, fani dünyanın oyun ve eğlencelerine kapılır. Sefaleti saadet zanneder. Fakat görür ki ebediyet aleminden gelen ruhu bu fani ile tatmin olmuyor. Tatmin olamadıkça daha ileri gider. gerek ferdi, gerek aileyi ve gerekse toplumu perişan eden içki, kumar, uyuşturucu iptilaları, bunalım ve depresyonlar, sebepsiz boşanmalar ve sonunda intiharlar hep bu tatminsizliğin neticeleridir. Diğer taraftan insan kul olduğunu idrak edebilirse, nefsani hoyratlıkları bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf ettirebilirse, o zaman gerçek huzur ve saadete erişir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzura kavuşur." Ra'd 28. Tasavvuf, nefsin ve kalbin bu yolculuğunu sistemleştirmiştir. Nefsani arzuların mağlubu olan nefse, nefsi emmare seviyesi adı verilmiştir. Kafir ve fasıkların bu seviyesi şuursuz hayvanatın da altındadır. Belhum edaldir. Nefsani arzularını ve çirkin huyları tamamen terk edemese de pişmanlık duymaya başlayan istikrarsız gafil insanın mertebesine nefsi levvame adı verilmiştir. Kişi bu gafletten sıyrılıp pişmanlığını kalıcı bir tevbeye, tevbe-i nasuha dönüştürmelidir. Bunun için dikkat edilecek en mühim iki husus, birincisi helal gıda, ikincisi beraberinde bulunduğu insan. Bunu başarırsa nefsi mülheme seviyesine yükselir. İbadetlerini ifa eder, masiyetlerden kaçınmaya başlar. Lakin bunu henüz bir zorlanma içinde gerçekleştirebilmektedir. Tam olarak ibadet lezzetine ve şuuruna vasıl olamamıştır. Asıl hedef bir üst mertebedir. Nefsi mutmainne, yani huzura eren, tatmine eren seviye. Artık ibadetlerden lezzet almaya, masiyetleri çirkin görmeye başlamıştır. Rabbimizin cennete daveti de ancak bu seviyedeki kullaradır. Bu noktada terakki ede ede, raziye, merdiye, ilahi taksimata tam manasıyla razı olup, ilahi rızaya nail olma seviyesine ulaşma yolunda ilerler. İşte gerçek saadet, hakiki huzur burasıdır. Tasavvufun topluma faydası hususunda şu noktayı ifade edebiliriz. Toplumların rahatlık, zenginlik ve refah içinde oldukları zamanlar olur. Bir de kıtlık, savaş, afet içinde dara düştükleri zamanlar olur. Tasavvuf büyükleri her iki halde de halkı istikamet içinde yaşamaya sevk ederler. Zenginliğin insanı şımartmamasına, yokluğun da kulu isyana düşürmemesine gayret ederler. Boldukta şükür, istikamet ve infaka teşvik eder, fısku fücurdan korurlar. Darlıkta da hem maddi manevi yardımıyla imdadına koşup teselli eder, hem de rıza ve teslimiyete sevk ederler. İlk sufiler, İslam dünyasının fütuhat sayesinde büyük bir zenginliğe kavuştuğu dönemde birinci vazifeyi ifa eden salih insanlardı. Hazreti Ömer devrinde İran, Irak ve Kuzey Afrika fethedildi. Büyük zenginlikler elde edildi. Lakin sahabenin evlerinin dekoru değişmedi. Onlar gelen bütün imkanları infak etmenin saadetiyle yaşadılar. Moğol ve Haçlı istilaları gibi zamanlarda da ikinci vazifeyi yine hak dostlarının ifa ettiğine şahitlik ediyoruz. Bugün ahir zaman fitneleri içinde her iki hali de beraber yaşıyoruz. Bir yanda Filistin, Sudan, Arakan gibi İslam beldelerinde teselliye muhtaç kardeşlerimiz var. Diğer yanda dünyaya kapılmış servet, şöhret, şehvet iptilalarına maruz insanımız var. Tasavvuf bu noktada kulun daima şu muhasebeyi yapmasını telkin eder. İbadette, muamelatta, muaşerette, aile hayatında ben Allah Resulü'nün istediği kıvamda mıyım, değil miyim? Bu muhasebe neticesinde mümin, seherleri ihya ederek gündüzün masiyetlerine karşı bir mukavemet kazanacak. Gündüzleri de masiyetlerden uzak durarak seherlerine hazırlanacak. Sohbetlere devam ederek içtimaileşecek. Mümin kardeşleriyle tesanüt halinde olacak. Salihlerle beraber olacak. Ahlakını güzelleştirmeye çalışacak. Unutkanlığı zikirle, nankörlüğü şükürle, isyanı taatle, cimriliği cömertlikle, hodganlığı diğerganlıkla, şüpheyi yakinle, öfkeyi hilmle, aceleciliği sabırla, riyayı ihlasla, enaniyeti tevazuyla, fücuru tevbeyle, gafleti tefekkürle bertaraf edecek. Mü'min eğitim hususunda da gerçek tahsil olan marifetullahı hedef edinecek. Kalbini vahiy ile buluşturacak. Bütün ilimleri Allah rızası için tahsil edecek. Uhrevi eğitimle dünyevi eğitimi mezcedecek. Zihni bilgileri kalben hazmedecek. Hazreti Mevlana bu hale vasıl olmasını piştim diyerek anlatır. Kamil insan modeli işte böyle meydana gelecek. Unutmayacak ki hak istikametinde olsa bile nihayette bütün dünya dersleri de, tahsilleri de, uzmanlıkları da, makamları da ve meslekleri de hepsi son nefeste bitecek. Takva ise devam edecek ve sonsuzluk aleminde hiç bitmeyen ebedi bir saadet olacaktır. Tasavvuf ve tarikatler her seviyeden insana rehberlik ederler. Hazreti Mevlana zikir meclisine dalan sarhoşa kanat gerdi. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir sarhoşun ağzını sildi. O zavallılar bu şefkat ve merhamet vesilesiyle hidayete erdiler. O büyük zatlar elbette günahtan nefret ediyorlardı. Fakat bu nefreti günahkâra taşırmıyorlardı. Günahkârın içindeki huzur arayan gönlü selamete davet ediyorlardı. Değerli dinleyenlerimiz, mülakatı burada noktalıyoruz. Daha doğrusu bu mülakata, bu programda bir virgül koyuyoruz. İnşallah devamını yarınki programımızda aktarmaya devam edeceğiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapılan mülakatın ilk bölümünü paylaştık bu akşam. Tasavvuf hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat, arı duru tasavvuf başlığını taşıyordu. Aktardığımız mülakat uzunca bir mülakat değerli dinleyenlerimiz. İlk bölümünü bu akşam Sesli Dergi'ye sığdırmaya çalıştık. Yarın kaldığımız yerden bu mülakatı aktarmaya devam edeceğiz. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısından paylaştık bu mülakatın ilk bölümünü. Yarın tekrar bu mülakatı aktarmaya devam edebilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.